Ayrım 24.
Kim olduğumu anlasınlar. Oruç tutmuyorum. Ramazan kurallarına hiç uymadım. Hiç namaz kılmadım. İngilizim ben. Tenim güneşten yanmış olsa da. Bir havaalanında bekleme yapıyoruz. Neresi olduğunu tam olarak bilmiyorum ama hala bir Arap ülkesindeyiz. Bazı yolcular aşağı iniyor. Uçakta beklememizi istiyorlar. İlk başta rahatlamıştım ama şimdi kaygılanıyorum. Bekleyiş çok uzun sürdü. Bir saattir hareketsiz duruyoruz. Birden askeri bir araba içinde üniformalı adamların bize doğru geldiğini görüyorum. Yüreğim yine hızlı hızlı atıyor. Araba uçağın yanında duruyor. Tam penceremin altında. Tepeden tırnağa silah kuşanmış subaylar içeri giriyorlar. Elleri silahlarında yavaşça ilerliyorlar. Benim önümdeler. Yüzüme bakıyor. Sonra uçağın dibine kadar gidip koridoru tekrar geçiyorlar. Terbiyeli bir Arap kadını gibi başım önde yere bakıyor ve yollarına devam etsinler diye dua ediyorum. Gelmiş geçmiş tüm tanrılara dua ediyorum. Gittiler. Başım hala önümde ve göz kapaklarım gergin. Elim sıkmaktan eklem yerleri bembeyaz oldu. 10 dakika sonra uçak tekrar havalanıyor ve etrafımdaki yolcuların konuşmaları geliyor kulağıma. Filistin'e teröristler aranıyor galiba. Bütün uçakları gözden geçiriyorlar. Saatler akıp geçti. Uçuşun 8 saat sürmesi gerekiyordu. Duraklama yüzünden ona çıktı. Birkaç dakika içinde Gatwick Havaalanı'na ineceğimiz duyurulduğu sırada yorgun ve garip bir durumdayım. Heyecan bitti. Dünyanın bütün yorgunluğu üzerime çöküp kaslarımı gevşetti. Merdivenin üstünde duyduğum ilk his soğuk. İnsanın içine işleyen gece soğuğu ve hafifsiz. Bir okyanusta yüzercesine yalnızım. Kimse beni beklemiyor. Gümrükten geçiyor. Pasaportumu uzatıyorum. İçim bomboş. Gümrük çıkışında lacivert takım elbiseli ve beyaz gömlekli bir kadın bana doğru ilerleyerek soruyor. Zana Muhsen misiniz? Kusursuz bir İngiliz aksanı. Basit bir cümlenin böyle telaffuz edildiğini duymak harika bir şey. Havaalanında servis görevlisiyim. Bu siz misiniz? Eski bir fotoğrafımı gösteriyor bana. 15 yaşımdayken çekilmiş. Sizi tanıyamadım, özür dilerim ama başka bir kapıdan çıkmalıyız. Neler oluyor? Kaygılanmayın, dışarıda çok sayıda gazeteci var. Anneniz başka bir yerde bekliyor, sizi yanına götüreceğim. Dönen bant üzerindeki modern valizler arasından benim eski soluk deri bavulumu alıyoruz. Sonra da uyur gezer gibi koridorlarda kadını izliyorum. İnsanlar beni ürkütüyor. Kimsenin giyimi benimki gibi değil. Başörtümü çıkarabilirim ama hala korkuyorum. Aptallık bu. Özgür olduğum halde saçlarımı herkese göstermekten ürküyorum. Son koridorun ucundaki camlı kapının ardında alanda bir minibüs bizi bekliyor. Sizi annenize götüreceğiz. Revizyona girmiş uçakların kenarından geçiyoruz. Minibüsün her iki yanına ikişer polis arabası diziliyor. Televizyon ekipleri ve fotoğrafçılar her yerde sizi bekliyor. Sakin kalmaya gereksinim duyduğunuzu ve kalabalıkla karşılaşmak istemediğinizi sanıyorum. Yaşadığınız bunca şeyden sonra. Teşekkür ederim. İyi düşünmüşsünüz. Yalnızca annemi istiyorum. Minibüs alanın öbür ucundaki bir helikopterin yakınında duruyor. Annemi görüyorum. İlk başta tanımakta zorluk çektiğim iki kişi arasında ayakta duruyor. Elimle ben bunlar. Hostes inmeme yardımcı oluyor. Anneme yaklaşıyor ve İşte kızınız Miram diyor. Annemin kollarını açılırken hem gülüyor hem de ağlıyorum. Tıpkı onun gibi. Fotoğraf makinesi tıkırtıları duyuyorum. Ben çılgınlar gibi etrafımıza dönerek poz poz resim çekiyor, hiç aldırış etmiyorum. Gazetecileri atlatarak havaalanından çıkabilmek için şimdi de bu helikoptere binmemiz gerekiyor. Elin her şeyi düşünmüş. Helikopterden çok korkuyor ve gözlerimi kapatarak biniyorum. Karanlıkta Sussex görüntüsü geçip gidiyor ve yolculuk kısa sürüyor. Dönen pervaneden korunmak için başımızı eğerek giysilerimizi kamçılayan rüzgarın altında aşağı iniyoruz. Bağlantı yolunun sonunda bir araba bekliyor bizi. Evime dönmek istiyorum. Birmingham'ı, odamı, kardeşlerimi istiyorum. Ama bizi yepyeni bir otele yerleştiriyorlar. Alan, hükümet muhalifi birine karşı yapılan bombalı bir girişimin ardından buranın yenilendiğini anlatıyor. Anne, ben eve gitmek istiyorum. Yarın ya da belki öbür gün gideriz. Benle Ellen öteki gazeteciler gelmeden sakin sakin fotoğraf çekmek istiyorlar, anlıyor musun? Evde bunu yapamazlar. Televizyonlar görüşmek isteyecek. Bütün bunlardan önce Ellen'ın işini yapmasına izin vermeliyiz. Tanrım, bu gazete olayları ve öncelikler konusunu hiç anlamıyorum. Yorgunum. Evime dönmek, orada yemek, orada uyumak istiyorum. Tek istediğim bu. Bir de Nadia dayı düşünmek. Bir parçamı orada bıraktım. Kız kardeşim, benim etim ve kemiğim. Kölelik yaşantımın yarısı. Konuşmamı istiyorlar benden. Hükümete akıllıca bir şeyler söylememi, kimseyi kırmamak için dikkatli olmamı, Yemen hükümetinden bize yardımcı olabilecek kişilere yol göstermemi istiyorlar. Ellen kendisine güvenmemi bekliyor benden. Biliyorum ama kafamın içi karmakarışık. Hatta bir an gidip Nadia ile çocukları bulmak geliyor içimden. Annem baskı altında olsa gerek, çünkü bütün bunları çok kötü karşılıyor. Biraz daha anlayışlı olacağını umuyordum. Neler oluyor? Yemen'e mi dönmek istiyorsun? Birisine aşık mı oldun? Yoksa Abdülvali'ye mi? Bunlar çok haince sözler. Biliyorum. Özür dilerim. Ellen duydu ve gözlerinden sorular okunuyor. Ya küçük İngiliz boşanmasını sağlayan, ona kucak açan, gitmesine yardımcı olan koruyucusu Abdülvali'yi seçmişse? Bezginlik, yorgunluk, tiksinti. Gece yarısı rüzgarlı plajda fazlasıyla uzun yağmurluğum, yemenli pantolonum ve başörtümle fotoğrafımı çekmek istiyor ben. Mesleğini yaptığını biliyorum. Ardından başka gazetecilere ve başka fotoğraflara geliyor sıra. Bazılarından kaçınmak için otel değiştirmemiz gerekti. Ertesi akşam gerçekten bıkkınlık çöküyor üzerime. Özgürlük bu muydu? Dinle beni anne. Yarın bizi eve götürmezlerse kendim gideceğim diye isyan ediyorum. Kabul ediyorlar. İlkbaharda Birmingham. Kent merkezine yaklaşıyoruz. Her şey anılarımdaki gibi. Hiç değişmemiş. Sokaklar, mahalle, dükkanlar, insanlar, vitrinlerin ışıkları. Çeşitli duyulara hitap eden anılar. Ama geçmişimi bulamıyorum. Annem tek başına yaşamaya başladığından bu yana başka bir mahallede oturuyor ve yolumuzu gözleyen gazetecilerden kaçmak için birkaç gün oraya gitmememiz gerekiyor. Arkadaşım Linet bizi evine davet ediyor. Evin giriş kapısı önünde fotoğraf çekilmesini beklercesine bütün aile bizi bekliyor. Mo, Aşa, Tina. Değişmiş, büyümüş, birer yetişkin olmuşlar. Bana hem çok yakın hem de çok yabancı geliyorlar. Bensiz geçen bunca yıl. Bunlar kim? Her yandan patlayan flaşlar arasında öpüşmeler başımı döndürüyor. Yalnızca Nadia'dan söz ettiğimi fark ediyorum. Ondan ve oradan söz ederek Nadia'nın yokluğunu doğrulamak gereksinimi duyuyorum. Kız kardeşimin özgürlüğünü sağlama görevi, aman vermez bir suçluluk duygusu, omuzlarımdaki acı yüküyle ötekilerle kurduğum tek iletişim, Nadia. En iyi arkadaşım Linet koşarak bana doğru geliyor. Eskisinden çok daha güzel, kısa saçlı, bambaşka bir kadın olmuş. Ağlayarak birbirimizin kollarına atılıyoruz. Değişmişsin, değişmişsin, Tanrım ne kadar değişmişsin diyebiliyor yalnızca. Sonra gözyaşları arasından gülümsüyor. Ne kadar yanmışsın. Çocukluğuma kavuşamıyorum. Yemen'deyken kafamdaki imgeleri sabitleştirmiştim. Bunlar çocukluk ve ergenlik çağımla ilgiliydi. Şimdi bulduğum dünya ise bambaşka, şaşırtıcı ve biraz da korku verici. Bir süre yerimden kalkmakta zorlanıyorum. Gazeteciler ayak bağı alıyorlar. Kapıyı çalıyor, telefon ediyor, kabul edemeyeceğim görüşme taleplerinde bulunuyorlar. Sokağa çıkabileceğimden kuşkuluyum. Birçok şeye yeniden alışmam gerekiyor. Giysilere, uzun çoraplara, ayakkabılara, başı açık dolaşmaya ve maki görmeye. Bütün bunlar için zamana ihtiyacım var. Zamanla küçük keyiflere heves etmeye başlıyorum. Kremalı bir pasta, bir fincan gerçek İngiliz çayı ve kızarmış patates. Kızarmış patatese bayılırdım. İçimde bir şey derinlere kazınarak yer ediyor. Nadia da çocuklarla birlikte geri dönseydi daha iyi yaşayabilirdim. Ama yalnızca daha iyi. 4 nefret var kafamın içinde. Babam, Abdülkahada, Govat ve Abdullah. Anne, gidip onu görmem gerekiyor. Kimi? Babamı. Nadia'ya yalnızca o yardım edebilir. Hiçbir şey yapmaz. Denemeliyim. Gerçek bir Yemenli gibi giyiniyorum. Pantolon, uzun etek, başörtüsü. Görmek istediği kişiliği göstermeliyim ona. erkeklere, dolayısıyla da babasına saygı duyan, saygın bir Müslüman kadın. Rol yapabilirim. Onun yüzünden 8 yıl boyunca katlandım bu role. 1980 yılında yaşamımın durduğu küçük kafenin önüne geliyorum taksiyle. Fish and chips ve bira kokuları. Kasanın arkasında duruyor Bay Mohsen. Hiçbir şey hissetmiyorum. Kesinlikle hiçbir şey. Yaşlanmış, boynu buruşmuş. Burundan başlayan iki uzun çizgi bıyığına kadar ulaşıyor. Tıraşı uzamış, alnı açılmaya başlamış. Beni görünce birkaç saniye şaşırmış görünüyor. Sonra "Zana!" diye haykırıyor ve ağlamaya başlıyor. Önünden geçip dipteki salona giriyorum. Yanıma gelmesi için müşterilerin gitmesini bekliyorum. Yemenli kadınlara özgü sabırla. Bunu onun sayesinde öğrendim. Son müşteri de çıkınca yaşlı gözlerle yanıma yaklaşıyor ve söyleyecek söz aranıyor. Ben üzgünüm. Olanlar için üzgünüm. Bilseydim. Yani sizi orada nasıl davrandıklarını öğrenseydim. Suskunduruyorum. Bu da işini kolaylaştırmıyor. O zaman her şey bambaşka olurdu. Hiç çekinmeden yalan söylüyor. Bütün bu yıllar boyunca İngiltere ile Yemen arasında gidip gelen, arkadaş diye adlandırdığı kişiler bize nasıl köle gibi davranıldığını anlatmışlardı kendisine. Başlangıçta ben de mektuplarda yazdım. Hiçbirini yanıtlamadı. Yalanlarıyla cehenneme kadar yolu var. Geçmişten söz etmeye gerek yok. Tek bir şey istiyorum. O da Nedide'ye yardım etmesi. Peki, artık ben döndüm. Gördüğün gibi hala saygılı bir Müslümanım. Seni seviyorum baba. Yeniden ailece yaşayabilmek için Nedide ile kocasını getirtme konusunda bana yardım etmeni istiyorum. Onaylayarak başını sallıyor. Kuba'da görmeye gideceğim. Artık yaşam hakkında daha fazla deneyim sahibisin. Arapça konuşuyor, olayları daha iyi anlıyorsun. Bütün isteğim buydu. Doğru. Olgunlaştım ben. Kuba'da görmeye gidecek misin? İstersen birlikte gideriz. Peki, artık eve dönmeliyim. Zor olmadı. Başörtüsü altında bir taşa dönüşmek, her zamanki yalanları aykırmadan dinlemek, soğuk ve görünmez bir nefret heykeli olmak yeterliydi. Ertesi gün belirlenen görüşme saatinde aynı Arap giysileri, aynı başörtüsü, aynı tavırla Kuba'nın evindeyim. Salama da orada. İngiltere'de yaşıyor ama hoçgeyli bir kadın gibi, kucağında da yeni bir kız çocuğu var. Köyde kendi çocuklarını Nadida'ya bıraktığı, anne olarak üzerine düşen işleri ona yüklediği için Salama'dan da nefret ediyorum. Neden bizi çocuklarla baş başa bırakıp çekip gittiniz? Neler olduğunu, nerede bulunduğumuzu bile bilmiyorduk. Kimse bu konuda bir şey söylemiyordu. Neden? Yakında döneceğim. Nadida ile Samir çocuklarla birlikte buraya gelecekler. Biliyorum. Öfkem burnumda. Ama sakin ve terbiyeli olmalıyım. Şimdilik susmalı, dinlemeliyim. Kovadı'da saygıyla selamladım. Babamla aralarında Arapça konuşuyorlar. 8 yıl önce evde yaptıkları pazarlığın tek bir kelimesini bile anlamamıştım. 1300 sterlin Nadida için, 1300 sterlin Zana için. Düzgün belgeleri olan iki saf genç kız. Bugün dillerini çok iyi anlıyorum. Kovat gerekeni yapacağına söz veriyor. İşlemler uzun sürebilir ama gelecekler. O akşam annemin evine dönüp peçeyle pantolonu bir dolaba tıkarken rolünden bıkan bir komedyen gibi inançsızdım. Haklıydım da. Bugüne kadar gelen giden olmadı. Bazı gazeteciler Govat'la konuşmayı denediler. Her seferinde kapı yüzlerine kapattı. Birkaç kez Birmingham Post'ta çalışan Tom Quark'ın yardımıyla Taiz'den Abdülvali'yi telefonla aradı. Polis şefinin içi rahattı. Markus'un sağlıklı olduğunu, Nedida ile Samir'in kaygılanmasını istemediklerini, belgeleri beklediklerini belirtiyordu. 1990. Kulağımıza gelen söylentilere göre Nedida'nın bir çocuğu daha olacakmış. Eğer bu doğruysa onu Taiz'den ayrılmaya zorladıkları ve doğum kontrol haplarını artık kullanamadığı anlamına geliyor. Tina'nın doğumu ve usturayla yapılan o korkunç müdahaleden sonra tekrar hamile kalmaktan öyle çok korkuyordu ki. Asube'deki gündelik yaşantısını gözümün önüne getirebiliyorum. Honey, Tina, Markus, bir çocuk daha. Ek olarak bir de Salama'nınkiler. Öyle ya, Salama İngiltere'de yaşıyor. Babamı bir daha hiç görmedim. Ancak mezarına giderim. Abdülvali artık telefonları yanıtlamıyor. Orada değil, yolculuğa çıkmış, bir yerlere gitmiş. Sıradaki konsolosumuz kız kardeşim hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bağlantılar koptu. Dayanabiliyor mu acaba? Fiziksel açıdan tedaviye ihtiyacı var ve bu ne Asube'de ne de başka bir köyde yapılabilir. Moral açısındansa kulunu kanadını çoktan kırmışlardır. Maki'yi buldum. Birlikte yaşamayı denedik. Ondan harika bir oğlum oldu. Babası gibi kıvırcık saçlı, kapkara bir çocuk. Bu da babamın hiç hoşuna gitmiyordur herhalde. Ama bugün oğlumla birlikte yalnız yaşıyorum. 15 yaşında geçilmesi gereken sınavı verebilmek için çalışmaya başladım. Bence bu cesaret isteyen bir iş. Cesaret ve irade bana ayakta durma gücünü verdi. Hem orada hem de İngiltere'de. Psikanalistlerden, terapistlerden söz edildi bana ama istemiyorum. Nefretimi, gücümü ve umudumu korumak istiyorum. Nedide için savaşmayı sürdürüyoruz. Zor ve uzun, uluslararası bir dava bu. Kaçırıldığımıza, satıldığımıza ve evliliklerimizin yıllarca süren bir tecavüzden ibaret olduğuna adaleti ikna edebilmek oldukça karışık bir iş. Bu durumda olan yalnızca bizler değiliz. Bütün dünya bu tür felaketlerle dolu. Gerçek kadın özgürlüğünün hangi zirvede, yeryüzünün hangi tepesinde saklandığını hala öğrenemedim. Herhalde Yemen dağlarında değildir. Dünya ise erkekler için çok daha öncelikli olan bir sürü şeyle uğraşıyor. Savaş, politika, petrol. Televizyonda kadınlarla çocukların bombalar altında koşuşmalarını, açlıktan, kölelikten, ölümden kaçışlarını izledim. Oğlum, kız kardeşim ve onun çocukları rehin tutuluyorlar. Yemen'den çıkmalarını istiyorum. Dünya üzerinde ayak basacakları yeri kendileri seçsinler. Ben, Zana, serbest bırakılmış rehini olma ayrıcalığına sahibim. Hapishane parmaklıklarından dışarı sıvışmayı becermenin verdiği kuşkulu bir ayrıcalık bu. Ama insan hep eski bir rehin gibi hissediyor kendini. Şantaj, şiddet, özgürlük yoksunluğu kişinin üzerinde sonsuza dek bir iz bırakıyor. Orada kalan kız kardeşimle çocuğum etime saplanmış birer bıçak gibi içinde yaşıyorlar. Çektikleri acıları ben de çekiyorum. Onlar özgür olmadıkça benim özgürlüğüm de anlamsız. Bir oğlan çocuğu getirdim dünyaya. Adı Markus, Muhammed değil. Benim karnımdan, benim kanımdan, benim sancımla doğdu. 8 yıl süren bir tecavüzün meyvesi olsa da o benim. Kendi kültürümü onunla paylaşma hakkım olmalı ki o da ileride kendisininkini seçebilsin. Yalnız gecelerimin sessizliği arasında sık sık yüreğimin tıpkı dağlarda yavrularını arayan dişi kurtların uluması gibi uluduğunu duyuyorum. O sesimi duyana kadar uluyacağım. Öykümü okuyup kitabı kapatmak üzere olan kişiye sesleniyorum. Kapattıktan sonra unutma, bana yardım et. Benden ve daha pek çok kadından yükselen çığlığı belleğinden silip atma. Yasaların erkekler tarafından düzenlenip denetlendiği yerlerde hayvandan bile küçük görülen, bedenleri, ruhları ve çocukları ellerinden alınmış, adaletin unuttuğu ve hiçe saydığı kadınların çığlığı bu. Bu ülkelere müdahale hakkı olsun istiyorum. Küçük Markus'um 13 yaşında evlendirilmesin. Ona da sırf pasaportu için mal alır gibi bir kadın alınsın istemiyorum. Markus bu yıl 6 yaşında olacak. Nadida ise 26. Nadida, kız kardeşim benim. Bu kocaman acılı dünyada tek başına. Yalnız bir gözyaşı damlası. Hala gözümün önünde parlıyor. Bu anlatıyı ona ve oğluma diyorum. Sana söz verdim Nadida. Asla vazgeçmeyeceğim. Yemin ettim Markus. Benim oğlum olacaksın. Kitabın sonu. 3 Mart 2000.